Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 25 Ocak 2025 tarihinde Küçük Çamlıca İlmi Araştırmalar Merkezi'nde yapmış olduğu Hizmetin Ehemmiyeti ve Hizmet konulu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
Muhterem kardeşlerimiz, sohbetimize 3 İhlas bir Fatiha ile başlayalım. Bereket olarak, ruhaniyet olarak Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, pâk ruhu şeriflerine. Ehl-i Beyt'in, Eshâb-ı Kirâm'ın, Enbiyâ-i Zâm'ın, Sâdât-ı Kirâm'ın zırâtının ruhu şeriflerine, hâseten Suriye ve Gazze şehitlerinin ruhu şeriflerine, yaralıların şifasına, Ümmet-i Muhammed'in selametine. Bir Fatiha-i Şerif, 3 İhlas. Muhterem kardeşlerimiz, Fetih Sûresi'nin son ayeti okundu. Orada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Rasûlü'dür. Onun yanındakiler kimler? Onun amelleri nasıl, niyetleri nasıl? Ondan ayet-i kerimedir bahsediyor. Cenab-ı Hak bu cihanı insan ve cinler için yarattı. Bir imtihan dershanesi olarak yarattı. Tabii yaratılmadan evvel meskûrâ, insan zikredilen bir şey değil, yani insan anılmıyordu, insan da yoktu. Bir takım belki cin vardı, melekler vardı, diğer mahlukat, belki bir de mahlukatlar vardı, fakat insan yoktu. Cenâb-ı Hak bu cihanı insan için tanzim etti. İnsanın Allah'a yaklaşabilmesi, neye ihtiyacı var, o şeye tanzim edildi. Ondan sonra Adem ve Havva validemiz dünyaya indirildi. O şekilde bir insanın hayat macerası başlamış oldu. Bu da son insana kadar devam edecek. Son insanda büyük bir infilakla yeni başlayan bir âlem kurulacak. Cennet ve cehennem. Orada bir yolculuk başlayacak. Burada Rasûlullah Efendimiz yanında bulunanlar, birincisi akâid, ikincisi Müslümanlara bir merhamet, şefkat, birbirine mesul olacak müminler. Birbirini yıkayan iki el gibi olacak. Sonra onun fârık alametleri, namaz olacak. Gönül âlemi nasıl olacak? Allah'tan fazilet ve Allah rızasını arayacaklar, onu isteyecekler Rabbinden. O istikamete kalplerine girmesini isteyecekler. Ve bu halde bulunan min eser-i sucud, onların gönül yapıları siretlerini aksedecek. Onlar bir secde alameti, bir ruhaniyet olacak. Birinci faslı bu ayeti. İkinci faslı da hizmet oluyor. Hizmetin bu ilerlemesi vesaire, tekamül etmesi. Orada Cenab-ı Hak bir misal veriyor. Bir fidan büyüyor, gövde oluyor. O küffarı asabileştiriyor, küffarı öfkelendiriyor. Bugünkü dünyanın durumu aynı. İslam terakki ettikçe İslam'a karşı cephe almak artıyor. İslam fobi deniyor vesaire deniyor. İslam'ı küçültmeye çalışıyor, ılımlı İslam vesaire şu bu deniliyor. Velhâsıl bu inanç ve amel-i sâlih üzerine olanlara Cenâb-ı Hakk'ın yardımı, Cenâb-ı Hakk'ın rızası, Cenâb-ı Hakk'ın mükafatı ihsan olacak. Günümüz bizim mevzumuz hizmetin ehemmiyeti ve hizmet insanı ve hizmet nedir? Kul kendi kalbi hayatını inkişaf ettirecek. Kalbi selime doğru mesafeler alacak. Cenab-ı Hak o şekilde tertemiz geliyor dünyaya insan. Giderken de o şekilde gidecek. İllâ men atallâhe bi kalbin selim buyuruyor. Ve kendisinden insanlar istifade edecekler. İrşada vesile olacak. Kendisine hizmet insanı dünyanın akışından mesul görecek. Velhâsıl imanın ilk meyvesi merhamettir. Merhametin tezahürü de hizmet ve gayrettir. Bütün imkânları cömertçe paylaşabilmektir. Allah yolunda hizmet ve gayretler, Cenâb-ı Hakk'ın biz kullarına mesul kıldığı içtimai bir kulluk vazifemizdir. Âyet-i kerîmede buyurulur, siz insanların iyiliği için ortaya çıkılmış bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten de men edersiniz. Yani hepimizin 11 yerde geçiyor bir tebliğ vazifemiz var. Yani sırf kendimizin bir takva hayatına dönmek kâfi değil, Bir de yani nasıl peygamberlerin bir tebliğ vazifesi vardı, müminlerin de tebliğ vazifesi var. Zira Cenâb-ı Hak buyuruyor, siz Allah'ın yeryüzünde şahitlerisiniz, Allah'ın dinini temsil edersiniz, peygamber de şahit olsun buyuruyor. Müminin hayatı, insana hizmetle mana derinliği, bereket ve ulviyet kazanır. Zira hizmet, vicdanlardaki olgunluk seviyesini aksettiren en güzel aynadır. Diğer bir ifadeyle, kişinin bir vicdani kartvizitidir hizmet. Hizmet, diğer bir ifadeyle, nefsin hodgâmlığından kurtularak, diyargân bir ruhla mahlukata yönelmek suretiyle Allah'ın aranması, Allah rızasının aranması, vuslatın aranması, samimiyetle yapılan hizmetler hakikatte Hakk'a vuslat iştiyakının davranışlara aksetmiş bir ifadesidir. Hizmet ve eğitim, gönül ilahi zirveleri ulaştırıp müstesna ulvi bir basamaktır. Öyle basamak ki, ilahi vuslat ve ebedi mükafada mazhar olanların cümlesi, kimler yani peygamberler, hak dostları, salih ve sadık müminler hep hizmet basamakları üzerinde terfi etmişlerdir. Merhaleler kat etmişlerdir. Mesela Bahattin Nakşibendi Hazretleri, üstadının irşadıyla 7 sene hastaların bakımıyla ilgilendi. Yolları temizledi, cerrahatli mahlukata hizmet etti. Buyuruyor, insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Tabi bu başta en fazla faydalı olmak, hidayetlere vesile olmak. Hizmet, insanlık cevherinin maşeri vicdanda mâkes bulmasıdır. Hizmet, muhabbet ister. Muhabbetsiz ve merhametsiz bir hizmet ancak yorgunluktan ibarettir. Mevlânâ Hazretleri, muhabbetin yüce tezahürünü şöyle dile getirir. Muhabbetten acılar tatlılaşır. Muhabbet ile tortular durulur, arınır. Muhabbet vesile dermansız dertler şifa bulur. Muhabbet ile ölü kalpler dirilir. Muhabbet ile bakırlar altın olur. Diğer beytinde Mevlânâ Hazretleri, ben kul oldum, kul oldum, kul oldum diyor. Yani bu sevinç nasıl bir sevinç? Cenâb-ı Hakk'a bir kul olmanın bir lezzetini duyuyor Mevlânâ. Ben de kul oldum, kul oldum, kul oldum diyor. Ben aciz kulluğumu ifa edemediğimden utandım ve ben başımı ölüme eğdim. Her köle azad edince sevinir. İlahi ben ise sana kul köle olduğum için sevindim. Yine devam ediyor. Muhabbetten dolayı zindanlar gül bahçesine döner. Ebu Hanife Hazretleri en yüksek dini makamına Bağdat kadılığını Halife Cafer Mansur'u suistimal edebileceği endişeyi reddetti ve zindan bana ağır gelmez dedi. Muhabbetten ötürü karanlık evler aydınlanır ve nurlanır. Ruhaniyetle dolar, huzur bulur. Efendimiz'in hâni saadetlerinden hisseler nasip olur. Muhabbet vesileyle buyur, nar, ateş, nur olur. Hâsıl muhabbet ile kahır, rahmet olur. Bezme Alem Valide Sultan da hastane sahibi. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Velhâsıl, buraya kadar gördüğümüz muhabbetin kantarı ise fedakarlıktır. Sahibi yorulmadı. Üşenmedi, tatil de yapmadı, tatile de bir ihtiyaç duymadı. Yani hizmet ile dinlendi, hizmetle huzur buldu. Kelle uçurmaya hazır cellatların önünde, krallar Rasûlullah Efendimiz'in tebliğ mektuplarını okudular. Çin'e, Semerkant'a, Dağıstan'a, Afrika'ya gittiler. İnsan olan her yere iman nimetini ulaştırmaya çalıştılar. Kendi ebedi kurtuluşlarının, başkalarının da kurtuluşunda hizmetten geçtiğini şuuruyla yaşadılar. Yani benim kurtuluşum, hidayete vesile olmandır bir şuurla yaşadılar. Bizim de bu hususta mesuliyetimiz var. Bilhassa bu zamanda, zamanını görüyorum, kıyamet alametlerinin tezahür ettiği bir devreye girdik. Dünyada kerahat vaktine girdi Allah-u Alem. O fiten hadislerin hemen hemen hepsi zuhur etti. Cenâb-ı Hak, kulunun gücü, kuvveti, takat kabiliyeti ve istidadı ve toplumun akışından mesul kılıyor. Cenâb-ı Hak, mâlâ takat elenâ bih buyuruyor. Yani bizden takat fazlasını istemiyor. Fakat takatı istiyor. Yani takatimizi yerine getiremezsek ondan mesulüz. Fakat Cenab-ı Hak herkese ayrı ayrı takatlar verdi. Bütün herkes takate kadar mesul. Mesela hakkı ve hayrı tebliğ etme hususunda bir başarı elde edilmedikçe birçok meşru iş bile meşruiyetini kaybeder. Mesela bir annenin yavrusunu emzirmesi merhamet dolu bir faaliyettir. Lakin evinin yanmakta olduğunu gören bir anne çocuğunu emzirmeye devam ederse bu yaptığı büyük bir hata olur. Hem kendisi hem de evladı o ateşin içinde yanar gider. Halbuki o anda yangına bir karşı bir çare aramak, ondan kurtulmak, onu söndürmeye çalışmak çocuğu emzirmekten çok daha emniyetli ve acildir. Diyebiliriz ki şimdi günümüzde gönüller bir yangın yeri gibi. Üstelik iman pınarlarından da büyük bir mahrumiyet içinde. Kalpler bir yangın yeri gibi gittikçe merhametten, şefkatten ve zikirden uzaklaşıyor. Yuvalar bir yangın yeri gibi oldu. Hâle rıza ve kanaatten mahrum yuvalar. İşte böyle bir zaman hakkı ve hayrı tebliğ çok mühim kazanç vesilesidir. Bugün çok İslam beldesi de bir sahra hastanesi durumunda. Süfyan-ı Sevri Hazretleri müçtehitlerden Horasan'a gidip tebliğde bulunmam senin için Mekke'de mücavir olmaktan yani Mekke'de ikamet etmekten daha kazançlıdır buyuruyor. Daima inşallah bu Gazze'de nasıl yardım edilir, nasıl yollar açılır, Suriye'ye nasıl bir yardım edebiliriz? Alâ kadirir imkân, imkânı kadar mesul. Dolayısıyla kullar için manevi zirvelerin yolu, samimi gönlü ifade eden hizmetlerden geçmektedir. Öyle ki yerine göre ilahi rızaya muvafık düşen küçücük bir hizmet bile nice nafile ibadetlerden üstün olur. Sıcağın çok şiddetli olduğu bir seferde Efendimiz uygun bir yerde konakladılar. Sahabenin bir kısmı oruçluydu, bir kısmı değildi. Oruçlu olan yorgunluktan uykuya daldılar. Oruç olmayanlar ise gölgelenecek çadırlar kurdular. Abdest almak ve hayvanla sulamaya su taşıdılar. Oruçların hizmetlerini gördüler. İftar vakti geldiğinde Efendimiz bugün oruç tutmayanlar daha fazla ecre nail oldu buyurdu. Mevlana Hazretleri nasıl bu hizmette kalpte zuhuratlar meydana gelir? Onu bildiriyor. İbadet ederek, ihsan ve ikramlarda bulunarak ve halka hizmet ederek elde edeceğin gönül gözüyle bu gördüğün çeşitli renklerden başka şeyler görürsün. Yani kalpte hikmetler, sırlar tezahür eder diyor. Adi taşlarını inciler, mücevherler seyredersin. Yine Mesnevi şerhinde buyuruyor. Nefis tezkiyesinin getirdiği huzuru şöyle ifade ediyor. Kat efla men zekâ, kat efla men tezekâ. Bunun zirvesini nasıl Mevlana izah ediyor? Gökteki bulutların, deryadaki suların kendine ait bir rengi yoktur. Ne gökte bulutların bir rengi vardır, ne deryadaki suların bir rengi vardır. Onları renkten renge koyan semadaki güneştir. Cenab-ı Hakk'ın kalpte tanımak demek olan marifet de nefsani arzular ve ihtirasları bertaraf ederek renksizliğe bürünmek, o ilahi sıbgatullah Cenab-ı Hakk'ın rengiyle boyanabilmek. Yani ne demek bu? Cemali Esma-i İlahiyenin kalpte zuhur etmesi. Bunun en başında da Er-Rahman Er-Rahim sıfatı geliyor. O kalpte tezahür edecek. Hâlık'ın nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanacak kalp. Velhâsıl Rabbimizin verdiği her imkânla hizmete koşmak zaruri. Ne imkân vereceğine ama onun hizmete koşmak. Mü'min mazeret aramayacak. Aksine hizmet fırsatı kollayacak ve her türlü hizmete nimet bilecek. Nasıl bir ticaret ehli daima bir kazanç vesilesi arar, bir mü'min de daima bir kendine bir hizmet imkânı arayacak. Mazereti aramayacak. Sahâbî mazeret aramadı. Sahâbî 14 asır evvelin zor şartları ve binbir imkânı içinde çölleri aşarak tebliğ için Atlas Okyanusu'ndan Çin'e uzanan bir futuhatın en büyük hamlesini gerçekleştirdiler. Hatta Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethetti. Müslümanlar zarar görüyordu İspanya'da. Gücüm olsa dedi, Afrika'nın dedi kuzeyinden İspanya'ya çıksam, İstanbul'a Avrupa üzerinden insem. Bu bir Müslümanın ufku. Bir düşünelim, Eshâb-ı Kirâm bugün ulaşım ve haberleşme imkânlarıyla sahip olsalardı, günümüzün maddi kuvvetlerine kavuşsalardı, hizmet heyecanı nasıl bir kanatlanırdı. Velhâsıl hizmet sahibi hizmeti nimet bilir. Mümin de Allah bana imkan verdi ve ben bu imkanlarla Allah yolunda nasıl hizmet edebilirim? Bunu arayışı içinde olacak. Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. 5 şey gelmeden evvel 5 şey ganimet bil. İhtiyarlığından evvel gençliğini, hastalığından evvel saatini, fakirliğe düşmeden evvel imkanlarını, meşguliyetinden evvel boş vaktini ve en mühim ölümden evvel hayatı nimet bil. Son nefeste bitiyor. Kabirde kazanma kaybetmek yok. Ahirette kazanma kaybetmek yok. Bitiyor. Son fasıl son nefes. Cenab-ı Hak Kur'an'ın en çok Rahman ve Rahim sıfatını bildiriyor. Dolayısıyla Allah diyen bir kalbin, Ya Rabbi diyen bir kalbin merhamet, infak ve hizmetten nasipsiz olması düşünülemez. Ne kâmil bir mümin, başta insan olmak üzere mahlukattan hiçbirinin sesli ve sessiz feryatlarını bigane kalamaz. Elinden gelen hiçbir şey esirgeyemez. Ahmet Kâsânî rahmetullahi aleyh şu ifadelerini ne büyük bir hakikattir. Dünya hizmet yeridir. Ahiret ise Allah'a yaklaşma, yani Allah'a yakınlık yeridir. Kişinin Allah'a yakınlığı ise hizmetin nispetinde olur. Bugün biz İslam nimetine mazhar isek bu tebliğ mesuliyeti, hidayete vesile olma heyecanıyla ve binbir fedakarlıkla yollara düşen sahabe efendimize ve onları ihsanla takip eden şanlı ecdadın vesilesiyle biz elhamdülillah bu vatana kavuştuk ve bu İslam'ın güzellikleriyle karşı karşıyayız. Şayet onlar bu gayret fedakarlıklara girmemiş ve bağ bahçeden çekilip zamanın rahabetine kapılmış olsalardı biz bu İslam nimetinden mahrum kalacaktık. O halde biz de bizim gayretimiz İslam ve hidayet nail olabilecek insanları düşünmeliyiz. Bilhassa evlatlarımızı. Bugün evlatlarımızı kaybediyoruz. Fedakarlıktan kaçındığımız takdirde nice mahrum kalacak fertleri ve toplumları düşünmeliyiz. Düşünmeliyiz ki mahşerde hesabımız görülürken omuzlarımızda hidayet ve terbiyesine vesile olduklarımızın sevabı, gafil kaldıklarımız, mahrum bıraktıklarında vebali içinde olacağız. Peygamberler ve Resulullah Efendimizin tek derdi hizmet insanı yetiştirmekti. Resulullah Efendimiz Mekke muhacirlerini çok severdi. Medine'li Ensar'ı da çok severdi. En çok Suffa eshabıyla meşgul olurdu. Onlar hal ve gönül ile terbiye ederdi. Çünkü ona İslam'ın ufukları tebliğ edecek, yetişmiş kâmil mü'minler olacaklardı. Suffa eshabı, yani Efendimiz'in talebeleri, çoğu kimsesiz, yersiz, yurtsuz fakirlerden oluşan iman talebeleriydi. Onlar kitap, defterle, zahiri bir eğitimle değil, kalpten kalbe, hal ve gönül terbiyesi aldılar. Bu ihlas ve takva onları öyle rakik, hassas, ince bir kıvama getirdi ki, her ayeti tatbik etmek heyecanın iştiyakı içinde oldular. Mesela infak ayetleri inmeye başladığı zaman, fakirler, garipler, aman biz infaktan, Allah'ın merhamet tecellisine mahrum olmayalım dediler. Dağa çıkıp odun kestiler, çarşıya gidip sattılar, bedelini Allah Resulü'nün önüne koydular. Halbuki kendileri yarı çıplak vaziyetteydi. Yani ben muafım demediler. Cenab-ı Hak bollukta ve darlıkta verirler buyuruyor. Her ayetin muktezası, şumulü istikametine girmenin heyecan ve telaşesi için olurlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh toplandık diyor, inen ayetin bu ayetin şumulü ne kadar, nereye kadar, biz ne kadar mesulüz derdik. Mesela İbn-i Mektum, ben âmâyım, bu sefer mazurum demedi. Kadisi abdeline gireceğim dedi. Dediler, sen âmâsın, âmâ nasıl harbe girer? Yok dedi, ben gelirim, kendime bir iş bulurum dedi. Orada. Ne yaparsın dediler, ben de düşmanı görmediğim için cesaretle bayrağı en önde tutarım. Benim arkamdaki İslam askerinin gücü hatırıyesi artar, ben o zaman Kadisi abdeline gireceğim dedi. Âmâ olarak Kadisi abdeline girdi, bayrağı sancağı en önde tuttu. Bir rivayette şehit oldu, bir rivayette Medine'ye döndü. Burada ne görüyoruz? Cenâb-ı Hak bir güç veriyor, kuvvet veriyor. İnternette vardı, geçen gösterdiler, bir Gazze'li yiğit şehit olurken, ağzı bir kan için her tarafı, şöyle gülüyor, tebessüm ediyor. Aman ya Rabbi diyor, cennette ne güzelmiş diyor. Ne kadar cennet büyükmüş diyor. Hadi diyor, ben şimdi cennete gidiyorum diyor. Yani demek ki Cenab-ı Hakk'a yaklaştıkça Cenab-ı Hak tecelli bir ibret olarak gösteriyor. Ebu Talha radıyallahu anh bir gün diyor Resulullah Efendimizin Eshab-ı Suffa'ya gittim diyor. Ayakta durmuş Eshab-ı Suffa'yı Kur'an eğittiğini gördüm. Allah Resulü açlıktan iki büklüm olan birini doğurtmak için karnına taş bağlamıştı. O şekilde Kur'an-ı Kerim tedrisine devam ediyordu. Onun için Efendimizin terbiye metodunu çok iyi öğrenmemiz icap ediyor. Efendimizin eshabını muhabbetle, kalbi selimle terbiye etti. Ve bu terbiye nasıl etti? Mesela Peygamber'in bilhassa tebliğ için kabiliyetli, terakki istidatlı talebeye yakın bir alaka gösterdi. Mesela Muaz'ı onu çok kabiliyetli bineğinin terkisini alırdı. Ona Muaz'a bak şunu şunu dikkat et derdi. Bak Muaz bunlar kâfi değil, şuna şuna dikkat edeceksin derdi. Muaz'ı öyle uzun uzun terbiye ederdi. Ondan sonra onu Yemen'e vali olarak gönderdi. Kim eshâb-ı kirâmı tebliğ ederken onun elini tutardı. Bazen muhabbetle gözüne tatlı bir şekilde vururdu. Son derece samimi, bak hiçbir zaman asla labali olmadı. Müstesna takvasından dolayı sonra vakur ve heybetliydi. Bu sebeple bir eğitimci, talebeleriyle asla kibirli olmayacak fakat vakarlı olacak. Vakarını muhafaza edecek. Zille sahibi olmayacak lakin mütevazı olacak. Labali olmayacak, samimi olacak. Kalbisine merhaleler kat etmiş olacak. Birbirine yakın gibi gözüken bazı dengeleri iyi muhafaza edecek. Hiçbir zaman bezginlik, yorgunluk, bıkkınlık ve acizlik göstermedi. Hiçbir tatil yapmadı. Hiçbir mola vermedi. Şu acil an bir müddet dinleneyim, bana kimse gelmesin dediği bir an bile olmadı. Fakat o Resulullah Efendimiz ibadetlerde, tebliğde, irşat faaliyetleriyle dinlendi. İrşat hizmet dinlendirdi Efendimize. Zikrullah ile huzur buldu. Gönlünü tedirici olarak ihya etti. Kainat bize bir tedirciliği hatırlatıyor. Sabır istiyor. Hemen hemen hiçbir şey bir anda meydana gelmiyor. Zamana yayılıyor. Baharlar birden gelmiyor. Toprağın önce kışın çilesini çekmesi gerekiyor, ondan sonra bahar gelecek. İnsandaki zihni melekeler de bedenle beraber ağır ağır inkişaf ediyor. Her şeye hakim olan bu ilahi kanun sebebiyle eğitimde de kolaydan zora, küçükten büyüğe doğru yavaş yavaş mesafe almak gerekir. Sabır ister. Yani bir akarsu bir dağın tepesine aktaramazsınız. O akarsu dağın etrafından geçirerek istediği yere götürebilirsiniz. Basit akaide hazmetmeyen bir kimseye kelam ilminin tafsilatından bahsedilmez. Çocuğa idrakini aşacak ağır metafizik mevzulardan bahsedilmez. Zamanı gelmeden hiçbir şey anlatılmaz. Aynı şekilde tebliğ eğitimde muhatabın zihni ve kalbi seviyesine uygun şekilde davranmak gerekir. Ayete buyuruluyor. Nahl Suresi 125. ayette. Resulüm sen Rabbinin yolunu hikmetle. Yani seviye yüksekse hikmetle. Hikmetle tebliğ edeceksin. Seviyesi ortaysa güzel bir öğütle davet et. En güzel şekilde onların ruhuna girecek şekilde onlarla mücadele et tebliğ için. Velhâsıl tebliğ ederken yüksek bir idrake sahip kimseleri hikmetle tebliğ etmek lazım. Mesela bir mezhebiye de baktın mı hep hikmetle tebliğ eder. Umum insan nasihat ve güzel öğütle tebliğ etmek gerekir. Sert mizaçlı kimseye de iyilik ve güzellik ile yaklaşarak küfründe firavun derecesinde şiddet olanları bile Cenab-ı Hak kavlen leyyena buyur. Onlar suyun akışı gibi konuşmuyordu. Çok yumuşak konuşmuyordu. Yani Firavun'a gönderirken Musa aleyhisselam'ı o şekilde Cenab-ı Hak emretti. Söylenmemesi gereken bir husus ilk söylemek muhatabı kaçırır. Bu muhatabı kandırmak değildir, hazırlamaktır. Onun için bir tedirici olarak en asgariden tebliğ etmek icap eder. Onun esas ruhuna gibi bir damar bulmak lazım. O damardan girmek lazım. Eğer o damarı bulamazsan, yanlış yere enjekte edersen apse yapar orası. Daha beter kaçar gider. Efendimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken şu tavsiyelerde bulundu. Doğrusu Muaz, sen ehli kitap olan bir topluma gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuna şahit etmeye davet et. Şayet buna itaat ederlerse, Allah'ın kendine bir gündüz ve gece 5 vakit namaz farz kıldığını bildir. Bunu kabul edip itaat ederlerse, zenginlerden alıp fakirlere verilmek üzere kendine zekatın farz kıldığını haber ver. Bunu da itaat ettiği takdirde, mallarının en kıymetlerinden almaktan sakın, vasatlarından ver. Mazlumun bedduasını almaktan çekin, çünkü onun bedduası ile Allah arasında bir perde yoktur. Tabi burada hemen At kavmi, Semud kavmi, Firavun kavmi, Nemrut, bunları gördük. Bunu eğer ömrümüz vefa ederse inşallah, bunu nasıl Suriye'de gördük, inşallah Gazze'de göreceğiz inşallah. Efendimiz gençlere çok ihtiram gösterdiğini, ona yakinen ilgilendiğini görüyoruz. Efendimiz azat ettiği kölesi Zeyd bin Harise hidayete erdiğinde 15 yaşındaydı. Taif'te Peygamberimize atılan taşlara karşı vücudunu hiç çekemeden siper etti. O zaman genç yiğit bir delikanlıydı 15 yaşında. Üsame bin Zeyd 19 yaşında İslam orduları kumandanlığını yaptı. Yapılan Efendimiz'in yetiştirmesi, kabiliyetlere göre yetiştirmesi. Cafer bin Ebi Talib Hazretleri'nin kardeşi, Habeşistan'da Necaşi'nin huzurunda Müslümanları temsil eden ilim, hikmet ve cesaretle konuştuğunda 17 yaşında bir delikanlıydı. Mekke'nin en zengin, en yakışıklı gençlerinden Musab bin Umayr, Müslüman olup ailesi tarafından hapsedildiğinde 18 yaşındaydı. Musab'a ailesi seni mirastan reddedeceğiz, miras vermeyeceğiz. Hem daha sıra dayak, sen vazgeç İslam'dan dediler. O direndi, vazgeçmedi. O zaman 18 yaşındaydı. Tabi malum Uhud'da da şehit oldu. Şehit olurken de bir melek Musab'ın şekline girdi. Efendimiz Musab tegaddem dedi. Biraz daha öne git dedi. Döndü baktı melek Musab'ın şehit olduğunu, meleğin Musab'la temessül ettiğini gördü. Velhâsıl Fâri-i Kâinat Efendimiz herkesi mizacına göre yetiştirirdi. Valiye vali olarak, ordu kumandanı ordu kumandanı olarak, dini tebliğ edecek, dini tebliğ edecek. Bedeviyi de bedevi olarak terbiye ederdi. Velhâsıl eğitim bir yatırımdır. Eğitimci sermayesini en çok verim alacağı sahada kullanmaya gayret etmelidir. Nasıl bir koyun sürüsünde koşlar hemen belli olursa, eğitimcinin gözüyle de kalabalık içinde kabiliyetleri seçmek öyle kolay olmalıdır. Kabiliyetlere hususi alak göstererek daha fazla inkişaf etmenin zemin hazırlanmalıdır. Yine Efendimizin ne talim ettiyse bizzat tatbik ederek Efendimiz öğretti. İnen ayeti baştan kendi tatbik ederdi. Eshâb-ı kirâm da görerek. Yani şunu şöyle yap dediğimiz zaman onu baştan kendimiz yapmamız lazım. Numune olmamız lazım. Efendimiz ibadetleri, ahlaki hasletleri, muamelatı hep tatbikatıyla öğretti. Öğretmek, eğitim, söyleyip geçmek değildir. Burası çok mühim. Öğretmek, söyleyip geçmek değildir. Öğretmek, güzel bir davranış kazandırmaktır. Faziletli, faydalı bir haslete sahip hale getirmektir. Güzel bir kabiliyeti inkişaf ettirmektir. Kötü bir alışkanlığı terk ettirmektir. Onu talim, terbiye ve tezkiye neticesinde muhteşem bir asr-ı saadet meydana geldi. Mükemmel bir İslam medeniyeti meydana geldi. Cenab-ı Hak hizmete büyük bir sır koymuştur. Allah'a kulluk etmek için yaratılan insana hizmet bir nevi Allah'a kulluk makamındadır. Allah Teala dine hizmet eden ve kulluğun sıkıntısıyla meşgul olan kimselerin şahsi sıkıntılarına kefil oluyor Cenab-ı Hak. Bütün meşguliyeti şahsi menfaatlerinden ve kendi derdine ibaret olanı ise Allah onları dertlerle baş başa bırakıyor. Yine Resulullah Efendimiz buyuruyor, Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah Celle Celaluhu ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah Teala o kişinin kıyamet günü sıkıntılarına birini giderir. Efendimizin bütün ömrü de sıkıntı olan bütün mahlukatın derdine derman olmakla geçmiştir. İnsanlardan başka hayvanların da derdine derman olmakla geçmiştir. Hizmet yaşadıkça aşk haline gelir. Sevda haline gelir. Bir kişi Resulullah Efendimize gelip "Ya Resulallah, insanların Allah'a en sevgili olanı kimdir? Amellerin Allah'a en yakın olanı hangisidir?" diye sormuştu. Resulullah Efendimiz şöyle cevap verdi. İnsanların Allah Teala en yakın olanı insanlara en faydalı olandır. Bu en faydalı bugün nedir? Hidayettir. Hidayete vesile olmak. Amellerin Allah'a en sevgili olanı ise bir Müslümanın kalbine surur verme. Bir garibin kalbine bir sevinç verme. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Hiçbir şey veremezsen kavlen meysura buyuruyor. Onu görün bir sevinç ver buyuruyor. Onu bir teselli et buyuruyor. Velhâsıl amelin en sevgili olanı ise hidayetten sonra bir Müslüman kalbine surur vermen, onu sevindirmen veya bir sıkıntısını def etmen veya borcunu ödeyivermen veya açlığını gidermendir buyuruyor Efendimiz. Şu muhakkak ki bir kardeşimle onun ihtiyacını gidermek için yürümek benim için Medine'de şu mescidde bir ay itikaf yapmaktan daha sevimlidir buyuruyor. İbn Abbas vardır, Efendimiz'in amcasının oğludur. O bir itikafa girmişti. Bir kişi geliyor, İbn Abbas'ın yanında oturuyor. Oturuyor ama mahmum, gamlı, hüzünle böyle duruyor yanında. İbn Abbas diyor, "Kardeşim bir derdin mi var?" diyor. "Bir sıkıntın mı var?" diyor. "Evet," diyor, "kardeşim borcum var, ödeyemeyim, çok sıkıntıyım." diyor. "Yardımcı olabilir miyim sana?" diyor. "Teşekkür ederim, Allah razı olsun." diyor. Beraber Ravza'dan çıkarken borçlu garip kimse diyor ki, "İbn Abbas," diyor, "siz de itikaftaydınız ama," diyor, "itikaftan bir yol çıkılmaz," diyor. İbn Abbas diyor ki, "Bak," diyor, "aramızdan yeni ayrılan Fahri Kân Rasûlullah Efendimiz'den ben duydum ki, bir Müslümanın derdini, dertlerine, onun derdini bertaraf eden şu kadar itikaftan daha hayırlıdır." Demek ki insan kalbi çok mühim. Yine buna dikkat edelim. Allah bir kuluna hayır murad ettiğinde onu insanların ihtiyaçlarını karşılamış olur, istihdam eder, vazifelendirir. Tabi bu öyle bir ki Müslüman kardeşinin haliyle hallenmek. İbn Abbas var yine amcasının oğlu Efendimizin. İbn Abbas'a birisi geliyor, gafil birisi. Yanlış sözler söylüyor yanında. İstiyor ki İbn Abbas'ı kızdırayım, bana bir cevap versin. İbn Abbas da onu bir sükûnetle dinliyor. Adam diyor ki sonunda, "Yahu," diyor, "İbn Abbas," diyor, "ben de sana," diyor, "hakaret ediyorum, sen susuyorsun," diyor. "Nedir sendeki bu hal?" diyor. "Bak," diyor, "bende üç tane hal var," diyor. "Bu hal bende olur, ben sana cevap veremem," diyor. "Ben isterim ki," diyor, "benim okuduğum Kur'an-ı Kerim'deki her ayette bütün insanlar bu ayeti dinlesinler, huzur bulsunlar, kardeş olsunlar." İkincisi diyor, "Bir kadı hakim," diyor, "adaleti, hukuku tevzi ettiği zaman sevinirim," diyor. Halbuki diyor, "o hakimi ne tanırım, ne ederim," diyor, "ne de benimle bir alakam var," diyor. "Fakat," diyor, "bir İslam'ın o güzelliğini, adaletini, hukukunu tevzi ettiği için sevinirim," diyor. Üçüncüsü diyor, "bir kardeşimin bağına yağmur yağsa sevinirim," diyor. O inbat edecek toprak, rahatlayacak, huzur bulacak, infak edecek onlar. "Ben o kişimi ne tanırım, ne ederim," diyor. "Fakat o kardeşimi, o din kardeşi sevinmesiyle sevinirim," diyor. İşte bu nedir bize? En güzel bir Müslümanın bir ruhundan bir rahmet taşıran gönlü. Şeyh Sâdî de diyor ki, "Sen," diyor, "hayır işlemeye muvaffak kıldığın için Allah'a şükret. Zira Hak Teâlâ seni lütuf ve ihsanıyla boş bırakmadı." Padişah'a hizmet eden, ona mihnet yüklemez. Böyle ona hizmet yolunda istihdam ettiği için sen ona minnettar ol. Yani Allah'a, Rabbine minnettar ol ki seni hizmetle vazifelendirdi. Hizmet, kâmil mü'minin en bârif vasıflarından biridir. Gönlü Allah rızasına gerçek bir muhabbetle dolu olan her mü'min hizmet ehlidir. Kâmil ruhlar, olgun ruhlar, bir seviye çıkmış ruhlar, ebedi kurtuluşa ermek için etrafında eğitim, hizmet ve merhametle kurtulacak başka insanları ararlar. Sahâbî işte dünyaya sefer etti, hidayete erdirmek için insanlar aramak için. Vehb bin Kevi'ye, Çin'e gitti. Abbas adın oğlu Semerkant'a gitti. Diğeri Afrika'ya gitti. Şunu ifade edeyim ki, ben Allah için şu hizmetleri yaptım, kâfi, bana yeter diyebileceğim bir hudut yok. Yani namazı, bir farzı 4 rekat kılarsın, 6-7 rekat kılamazsın farzı. 3 rekatı kılarsın, 4 rekat kılarsın. Orucu vaktinde başlarsın, güneş battığı zaman biter. Fakat hizmet böyle, hizmetin bir hududu yok. Çünkü hizmet, Cenâb-ı Hakk'ın Rahman, Rahim sıfatının bir tecellisidir. Merhamet sıfatının bir tecellisidir. Zekâtın nisabını biliyoruz. Servet olan kişi 1/40'ını verince zekât borcunu ödemiş olur. Fakat Cenâb-ı Hakk'ın lütfettiği başta iman üzere bütün nimetin şükür borcu sonsuz. En büyük zenginlik, en büyük saltanat, en büyük bizim Cenâb-ı Hakk'ın Müslüman olarak dünyaya gelmemiz. En büyük Müslüman olarak yaşayabilmemiz, o bizim cüz-i irademize bağlı inşallah. Fakat en mühim, mühimlerin mühim bir sefere mahsus bir son nefesi verebilmek kelime-i şehadetle. Yani onu hazırlayabilmek, geriye dönüp telafi etme yok, bitti işte. O da bir sefer son nefes. Telafisi de yok. Ayette mücrimler, ya Rabbi cehennemden çıkar diyor, çıkar, bu kötü amellerimizi iyiye tahvil edelim. Cenab-ı Hak soruyor, şey dünyada diyor, düşünecek kadar bir hayat vermedik, düşünecek kadar bir zaman vermedik mi? Bir peygamber gelmedi mi? Evet, ikisi de oldu ya Rabbi diyor, o zaman azabı tadın diyecek. Son nefese kadar mühletimiz var. Fakat bu mühlet ne kadar bilmiyoruz. Kimse ben yarın varım diyemez. Efendim yarın diyenler helak oldu buyuruyor. Velhâsıl daimi artan gayretle Allah'a hizmet etmekten başka bir çaremiz yok. Tebük seferini tefekkür edelim. Tebük seferi çok zor bir seferdi. Yaz mevsimiydi. Mahzun toplanacağı bir mevsimdi. O zaman Tebük seferi oluyor. Sahabi tam Medine'den kalkacak, 1000 kilometre gidecek, 1000 kilometre dönecek. Kıtlık vardı. 1001 türlü meşakkat vardı. Kalbinde nifak alameti olanlar, yahu dediler, bu zamanda olur mu, bari kışın gitsek filan dediler. Meyvelerimizi sebebi toplayalım, öyle gidelim dediler filan. Kimi dedi, yahu dedi, kalbinde nifak alameti olanlar, Muhammed de Bizans'ı küçük mü görüyor dedi. Türlü türlü bahaneler aramaya başladı. Kimi dedi ki, ya çok sıcaktı, bu sıcakta olur mu dedi gidiş. Ayette cevap verdi hepsine, cehennem daha sıcak buyurdu. Demek ki ne kadar zorluk varsa var, fakat cehennem daha zor, daha sıcak. Ne kadar zorluk varsa var, Cenâb-ı Hak her zorluktan sonra selamet veriyor. İşte dünya zorlukları olacak, ondan sonra selam. İşte o şehidin bahsettiği dediği gibi, cennet ne güzel diyor. Ben oraya gidiyorum diyor. Rasûlullah Efendimiz'in hayatı baştan sona insanlara, bütün mahlukata şefkat dolu hizmetle geçti. Onun hayatından birkaç misal, ravza yapılırken, toprak taşıyan bir kesim, Rasûlullah Efendimiz dedi ki, ey Allah'ın Rasûlü, müsaade buyurun dedi. Kelpici ben taşıyayım dedi. Siz yorulmayın dedi. Efendimiz buyurun, sen git başka bir tane al. Zira sen Allah'a benden daha çok muhtaç değilsin. Peygamberlerin mesuliyeti daha ağır. Peygamberler büyük bir ümmetten mesul. Rasûlullah Efendimiz bir Bedir'e doğru yola çıktığında, deve sayısı yetersizdi, bir deveyi 3 kişi kullanıyordu. Kurala, Ebu Lübâbe, Hazreti Ali ve Rasûlullah Efendimiz bir deve düştü. Sırayla binecekler. Hazreti Ali dedi ki, ya Rasûlullah, biz de yürürüz de, bizim gücümüz var dedi. Siz hep devede binin dedi. Yok dedi. Sırayla bineceğiz dedi. Siz yeryüzünde yürüyün, benden daha tahammül değilsiniz buyurdu. Ayrıca ben de sevap kazanma olsun da sizden daha müstahni değilim dedi. Ben de muhtacım Allah rızasına dedi. Bir seferinde Rasûlullah Efendimiz eshabına koyup kesip pişirmeni istemişti. Sonra ben keseyim, ben yüzeyim dedi. O zaman efendim ben de o zaman çalı çırpı toplayayım dedi. Odun toplamak da bana düşsün dedi. Ya Resulallah, biz onu yaparız. Siz yorulmayın dedi Efendimiz. Siz benim işimi de yapabileceğinizi biliyorum. Fakat ben size göre imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam. Çünkü Allah-u Teâlâ kulunun arkadaşları da imtiyazlı durumda olmasını da sevmez. Yani bir enaniyet olmayacak. Ben üstünüm, ben rahatım olmayacak. O hizmete iştirak edilecek. Eyyûbel Ensârî Hazretleri 80 küsur yaşında İstanbul'a geldi. Benim dedi, öldüğüm zaman dedi, benim cesedimi ayağınızı attığın en son noktaya gömün dedi. İslam askerleri ondan sonra devam etsin dedi. Yani ölümüyle bir hedef gösterdi. Câbir anlatıyor, Efendimiz yolculuk esnasında arkadan yürürdü. Güçlük çeken zayıflara yardımcı olur, onu terkine bindirirdi. Ona dua ederdi. Onun bir mahrumiyeti var, onu teselli ederdi. Mescitte kumları temizleyen siyahi bir kadın vardı. Efendimiz o kadıncağızı mescitte göremeyince sordu, burada nerede bu hanım dedi. Kumları aktarıyor, temizliyor dedi. Onlar vefat etti dedi. Efendim keşke bana haber verseydiniz dedi. Ya Resulallah, biz her vefat etsem haber vermiyor dedi. O hizmet ediyordu buyurdu. Kabrine gitti ve gösterdi, kabrine gitti, o kadına dua etti Efendimiz. Velhasıl kıymetli kardeşler, günümüzde manevi eğitimi ve hizmetlere koşmak, yokuş çıkmaya çalışan bir arabaya destek vermeye benzer. Araba düze çıktıktan sonra yardım etmenin bir ehemmiyeti kalmaz. Şimdi ise altın kıymetinde olan ufacık bir gayret, o zaman kağıt hükmünde bile olmaz. İslam, ahlakının zaafı uğradı, üzünlü devirlerde yapılan amelleri Cenab-ı Hak ayete garden hasene Cenab-ı Hak ben borçlandığını bildirmektir mükafatla. Nasıl zor yerde de çalışan devlet primler verir, mahrumiyet prim verir. Demek ki Cenab-ı Hak bu zor zamanlarda gayret eden müminlere de mahrumiyet primi garden hasene veriyor. Velhâsıl müminler birbirinin farklı bedenlerde olsa tek yürek halinde yaşayan bir vücudun uzuvları gibi telakki etmeye mecburdurlar kendilerini. Bir uzvun acısını bütün vücut hissettiği gibi din kardeşinin ızdırabını duymak bütün müminlerin bir vicdan borcudur. Suriye, Filistin, Gazze vesaire. Cenab-ı Hak insanları birbirine muhtaç bir halde yaratmıştır. Toplu güçler, kuvvetler olduğu gibi zayıflar, sakatlar, muhtaçlar daima vardır. Kendime sormalıyız. Cenab-ı Hak bu insanları niye muhtaç olarak yarattı? Cevabı ise malum, muhtaç olana muhtaç olmadığı için ilahi bir emanet ve kıyamet mesajıydı. Sen muhtaç olanlara eğer o ihtiyacını giderirsen, sen kârlı çıkarsın. Çünkü sen onun dünyevi işini görüyorsun, dünyevi rahatlatıyorsun. O senin ise ahiret ihtiyacını görüyor. O vesile Allah rızasını kazanacaksın. Hazreti Musa, ya Rabbi ben seni nerede arayayım dedi. Cenab-ı Hak dedi, Musa dedi, sen benim kalbi kırıkların yanında ara dedi. Sa'd-ı Şirazi, hak dostları kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş yaparlar. Yani matemlerin civarında dolaşanlar, gariplerin, yalnızların, kimsizlerin yanına giden, onların yanında Allah rızası, hak rızasını kazanırlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh güzel bir nasihati var eğitimcilere, idarecilere. Şiddet göstermeksizin kuvvetli, zayıflık belirtmeksizin de yumuşak ol. Sertliğin aşırısı kin doğurur. Hoşgörünün fazlası da otoriteyi zayıflatır. Başarı bu iki arasındaki dengeyi sağlayabilmek de mümkündür. Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde bir kısım elbiseler geldi. Medine'li sahabi hanımlar arasında taksim edildi. Geriye güzel bir elbise kaldı. Bir kişi dedi ki Hazreti Ömer'e, müminlerin emiri dedi. Bu tek kalan elbise zevcene versen dedi. O ise dedi ki Allah Resulüne beyat eden ensar kadınlarından Ümmü Selit buna daha çok hak sahibi, zira o Uhud Savaşı'nda bize kırbalarla su taşıyordu. Eshâb-ı kirâm hep bu bir hizmetin içindeydi. Hazreti Ömer daima bu son nefes endişesinin içindeydi. O gelmeden nasıl hizmet ederim? Hayatta olursam dedi, inşallah halkın içinde bir sene gezeceğim. Biliyorum insanların bana ulaşamayan ihtiyaçları var. Valiler o ihtiyaçları bana bildirmiyor. Kendileri de bana ulaşamıyorlar. Ben Şam'a gideceğim, iki ay orada kalacağım. Sonra Cezire'ye gidip iki ay orada kalacağım. Mısır'a gidip iki ay orada kalacağım. Bahreyn'e gidip iki ay orada kalacağım. Kufe'ye gidip iki ay orada kalacağım. Sonra Basra'ya gidip iki ay da orada kalacağım. Vallahi o sene ne güzel bir hizmet senem olacak benim. Hazreti Abbas'ın oğullarından Abdullah Taif'te gitti hizmete. Ubeydullah Medine'de kaldı. Fadıl Suriye'de, Mabet ve Abdurrahman Tunus civarında, Kusem Semerkant'ta, Kesir Kızıldeniz'in yanında Yanbu şehrinde metfun. Yani daima bir hizmet aradılar. Bu yine Sa'd-ı Şirazi'nin güzel bir ifadesi var. muhabbetle dolan kalp affedici olur. Eğer sen yalnız kuru bir suretten ibaret olursan, yani işe yaramaz bir insan olursan, öldüğün zaman cismin gibi cisminle de ölürsün. Eğer kerem sahibi, ehli hizmet olursan, ömrün cesedinden sonra da fedakârlığın gönlüne gideceğin kadar devam eder. İşte Ehlullah devam ediyor. Mevlana devam ediyor, Bahattin Nakşibendi devam ediyor, Sâd-ı Şirazi devam ediyor, Aziz Mahfûdâ'yı devam ediyor, Eshâb-ı Kirâm devam ediyor. Fâni hayatlarından Cenâb-ı Hak müddâ bir sevgi veriyor, o sevgiyle ona fâni hayatlarından sonra devam ediyor. Yine bu da mühim, benim bahsettiğimiz Ebu Leys Semerkandî Hazretleri vardı, Hak dostlarından. O bir infak esnasında, veren alana teşekkür edasında olma. Sen veriyorsun, alana teşekkür edası içinde olacaksın. Sen ondan teşekkür etmeyin, sen ona teşekkür edeceksin. Çünkü alanın nasibi dünyevi ihtiyaçlarının giderilmesidir. Verenin nasibi ise uhrevi sonsuz lütfuyla Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Böylece veren alandan daha kârlı durumdadır. Onun için muhatabına teşekkür etmelidir. Zaten biz büyüklerde görürdük. Bir zarfın içine bir zekat, infak, sadaka koyarlardı. Zarfın üzerine muhterem Ahmet Beyefendi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz yazarlardı. En büyük Allah korusun veriyorum edası içinde olmak o zaman verdiğini boşa çıkartmaktır. Velhâsıl şurası mühim, şurayı bitirelim. Hizmet eden bir mü'min, iki şeyi kesinlikle mutlaka unutmamalı. Birincisi, Cenâb-ı Hakk'ı unutmayacak. Cenâb-ı Hak onu istiyor. Zikirde zaten gözün gördüğü her şeyde Cenâb-ı Hakk'a hatırlatacak. Hepsini Cenâb-ı Hak insan için yarattı. O daima Subhanallah, Elhamdülillah, Yâ Rabbi şükür diyecek. Demek ki Allah-u Teâlâ'yı unutmayacak. Bir de ölümü ve fâniliği unutmayacak. Çünkü Rasûlullah Efendimiz bütün zevkle hükümden yoktu, ölümü çok çok anlatmıyor. İki şeyi unutacak. Birincisi, kibre kapılmayı yaptığı hayırları unutacak. Onu kirâmen kâdime havâle etti zaten. Onu unutacak. Bir mü'min hiçbir zaman ben demeyecek, daima sen Yâ Rabbi, sen Yâ Rabbi, senin lütfun, senin ihsanın, ikramındır diyecek. Bir mü'min bu dünyanın arz-ı endâm içindir değil, makam mevki gözü değil, arz-ı hal içinde bir tevazu Allah kulluk içinde geldiğim şuur içinde olacak. İkincisi, kimseyle arasında soğukluk olmaması için kendi yapılan hataları unutacak. Bana zaman şu kişi böyle yaptı. Yok, unutacak onu. Cenab-ı Hak Settar sıfatı var. Onu unutacak ki Cenab-ı Hak günahlarına karşı o Settar sıfatından bir nasip alacak. Rabbimiz gönlümüzü rızasını kazanmak, aşkı, muhabbeti ve vecdiyle gönlümüzü dolu dolu eylesin inşallah. Eshâb-ı kirâmın, evliyaullah'ın, fâtihlerin, din, vatan, millet müdafaa kahramanlarımızın gönlündeki hizmet aşkından ve gayri diniyeden bize de hisse nasip eylesin. Lillâhi teâlâ el-Fâtiha. Allah'ıma söylesin.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 25 Ocak 2025 tarihinde Küçükçamlıca İlmi Araştırmalar Merkezi'nde yapmış olduğu Hizmetin Ehemmiyeti ve Hizmet İnsanı konulu sohbeti dinlediniz.